Ayrım 18. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 210. Siyanür'ün diğer canlıları öldürdüğünü görünce bu uygulamadan vazgeçtiler sanırım. Çünkü ortalıkta kulağıma çalınanlara göre başkan yeni bir fikrin peşindeydi. Tilkiler ormanın kuytuluklarında rahatça saklanabildikleri için onları vurmak çok zor oluyordu. Onları dışarı çıkmaya zorlamak için ormanda kontrollü bir yangın çıkartılacaktı. Yangından kaçan tilkiler kendilerini ormanın dışına vurunca da orada kendilerini bekleyen avcılar tarafından işleri bitirilecekti. Başkana hiç kimse itiraz etmediği için bu plan da uygulandı. Ormanın bir kıyısında uzaktan bile alevlerini ve dumanını gördüğümüz bir yangın çıkarıldı. Yangın ilerledikçe tilkiler diğer bütün canlılarla birlikte ormandan çıkıyor, yıldırım gibi kaçıyordu. Avcıların bu kadar hızlı hareket eden hayvanları vurması zordu. Buna rağmen sonsuz bir gayretle ateş ediyor, fişek üstüne fişek yakıyorlardı. Lara, evde kulaklarını elleriyle kapatmış titriyor, ne olduğunu anlayamadığım bir şeyler söylüyordu. Sanırım bir sinir krizi geçirmekteydi. Adalıların bütün nefreti tilkilere yönelmişti artık. Neredeyse martıları bile unutmuşlardı. Hele doktor, tilkinin dünyada en çok kuduz yayan hayvan olduğunu söyledikten sonra adalılardaki korku ve nefret elle tutulur bir hal aldı. Söylediğine göre tilkilerin ısırdığı kedi ve köpekler kuduz oluyor, onlar da korkunç hastalığı insanlara bulaştırıyordu. Olup biteni izlerken adada kuduzun şimdiden yayılıp yayılmadığı sorusu aklıma düştü. Adalı dostlarımız öylesine büyük bir coşkuyla, öfkeden esrimiş diye bir şey var mı? Tamam. O zaman öfkeden diye başlayabilir miyim? Öfkeden esrimiş durumda ateş ediyordu ki ancak kudurmuş insanların böyle ateş edebileceğini düşünüyordum. Bu arada burnumuza bir is kokusu geldi. Sanki çok yakında odun yakılıyordu. Aradan çok geçmeden bahçeye dumanların dolmaya başladığını gördük. Birkaç kişi "Yangın, yangın, kaçın!" diye bağırıyordu. Bir süre sonra da bize yaklaşan alevlerin sıcaklığı vurdu yüzümüze. Sevgili dostum, adalılar kendini bu ateş etme, öldürme işine öylesine kaptırmıştı ki, aniden bir meltem gibi çıkan ve gittikçe güçlenen rüzgarı kimse fark etmemişti. Daha doğrusu fark ettikleri zaman da çok geç olmuş, ormandaki yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle her tarafı kaplamıştı. Koca orman sanki ağlayarak, çığlık atarak, patlayarak cayır cayır yanıyordu. Canını kurtarabilen hayvanlar kendilerini deli gibi ormanın dışına atarken bir kısmı da alevlerin arasında kömür oluyordu. Başkanın adamları ve onların aklına uyan adalılar umutsuzca yangını söndürmeye çalıştılar ama artık bunun mümkün olmadığını hepimiz görüyorduk. Fıstık çamlarımız çatırdayarak yandıktan sonra yangın iskeleye giden yolun iki yanındaki ağaçlara sıçradı, oradan da evlere. Bir yangının bu kadar hızlı yayılabileceğini söyleseler inanmazdım. Ne yazık ki öyleymiş. Göz açıp kapayıncaya kadar bütün evler tutuştu. Zaten ahşap oldukları için çıra gibi yandı. Yakıcı alevden, boğucu dumandan kurtulabilmek için evlerden uzağa, deniz kıyısına kaçtık. Oradan bakınca yangının ilerlediği yöndeki koskoca ağaçların peş peşe çakılan birer kibrit çöpü gibi adeta patlayarak tutuştuğunu görüyorduk. Adalılar korku dolu gözlerle içine düştükleri dehşet duygusundan akıllarını kaçıracak hale gelerek evlerinin teker teker yok oluşunu izliyordu. Yapacak hiç ama hiçbir şey yoktu. Martılar hepimizle alay eder gibi üstümüzden uçuyor, bu yanıp yıkılmış kararmış adayı ve artık hiçbir korunağı kalmamış insanları seyrediyordu. O anda saldırsalar onları hiçbir şekilde durdurmamız mümkün değildi. Ama hiçbir saldırıda bulunmadılar. Sadece üstümüzde uçmakla yetindiler. Onların kıyısına bir şey olmamıştı. Eskisi gibi üremeye, avlanmaya, yumurtalarını güven içinde beklemeye devam edebilirlerdi. Kısacası onlar kazanmıştı bu savaşı. Biz kaybedenler ise açıkta yatıyor, yangından kurtulmuş olan sandal sayesinde tutulan balıkları yiyor ve yardım gelmesini bekliyorduk. Yardım dediğim şey bir vapurun gelip bizi buradan alıp götürmesiydi. Çünkü artık burada yaşamak istemiyorduk. Yangının ertesi günü felaketin tamamını görmek için yarın başında toplandık. Adayı en iyi gören tepe orasıydı çünkü. Hani bakkalın kambur oğlunun martı yavrularını uçurduğu tepe. gözü yaşlı komşularımızla birlikte içimiz yanarak felaketin büyüklüğünü gördük. Adanın her tarafından siyah dumanlar tütüyordu. Korkunç bir yanık kokusu kaplamıştı ortalığı. Ölülerimizi gömdüğümüz mezarlık dahil olmak üzere her yer yanmıştı. Bana hiç inandırıcı gelmiyordu ama ormanda saklanan yazarın da yangın sırasında ölmüş olduğunun konuşulması sinirlerimi iyice bozdu. Çünkü bu sözler artık umutlarımızın iyice bittiği anlamına geliyordu. Yazarın ormanda yanarak öldüğü söylentisine karşı çıkanlar ayağına demir bağlanarak denize atıldığını hatırlatıyordu. Ben bu iki söylentiye de inanmıyordum ama neye inanacağımı da bilemiyordum. Bir süre sonra başkan ve adamlarının yanımıza geldiğini gördük. Önce karanlık ve kuşkulu bakışlarla bizleri süzdüler. Sonra başkan bir konuşma yaparak biraz sonra motorla adadan ayrılacağını, bir daha da buraya ayak basmayacağını açıkladı. Bütün talimatları vermişti. Herkesin içi rahat olsundu. Bizleri almak üzere gelecek olan vapur yola çıkmıştı bile. Sebep olduğu felaketten hiç söz etmemesi ve suçluluk duymaması dikkatimi çekti. Bu işlerle ilgisi olmayan bir yabancı gibi konuşuyordu. Galiba bizi adadan kurtaracak önlemleri aldığı için ona teşekkür etmemizi bile bekliyordu. Bu arada Lara'nın konuştuğunu duydum. "Şimdi gidiyor musunuz Sayın Başkan?" "Evet, biraz sonra." "Ama ne yazık ki yenilmiş olarak ayrılıyorsunuz bu adadan." "Ne demek yenilmiş?" "Evet Sayın Başkan. Söylediklerim çok açık. Yenildiniz." Başkan sinirli bir ses tonuyla "Kim yenmiş beni küçük hanım?" diye sordu. "Martılar," diye cevap verdi Lara. "Başınızı kaldırıp bakın. Sizinle alay ederek gökyüzünde uçuyorlar ve sizi bu adadan sepetliyorlar." Gerçekten de martılar hem başımızın üstünde hem de başkanın tam kıyısında durduğu yarın boşluğunda uçup gidiyordu. Bu sözler üzerine başkan köpek balığının kan beynine sıçradı. Bağırmaya başladı. "Ne terbiyesiz bir insansın sen böyle. Bir genç hanım büyüğüne karşı böyle konuşur mu? Martılar beni nasıl yenermiş? Bütün başınıza gelenler sizin beceriksizliğinizden, o yazar bozuntusu gibi anarşistleri dinlemenizden oldu. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Bu ada artık beni ilgilendirmiyor." Bu sözler üzerine ada halkı ilk kez homurdanmaya, başkana kötü kötü bakmaya başladı. "Ben işte dedim. Felaket karşınızda duruyor. Her şeye o sebep oldu. Adamızı bu adam mahvetti işte." Kalabalıktan bir iki kişi "Evet doğru. Bu adam gelmeden önce her şey iyiydi." diye söylendi. Noter "Keşke o uğursuz ayağını bu adaya hiç basmasaydın." diye bağırdı. Başkan işlerin kötüye gittiğini görünce panikledi. Tartışmayı yine Lara'ya yönlendirmek istedi. "Sizde hiç insanlık kalmamış küçük hanım," dedi. "Toplumun can derdine düştüğü anda bile kendi siyasi emelleriniz uğruna provokasyon yapıyorsunuz. Hayatım boyunca sizin gibi bozguncularla çok uğraştım ben. Senin gibilerin ciğerini bilirim ben, ciğerini. Senin de kocanın da o hain yazarın gittiği yeri boylamanız gerekiyor. Hem bu adadaki bütün kararlar demokrasiye uygun şekilde alındı. Çoğunluğun oyları neyi işaret ediyorsa onu yaptık. Bu bakımdan kararların altında herkesin imzası var. Hadi şimdi birisi çıkıp da öyle olmadığını söylesin." O anda bana bir şey oldu. Başıma yükselen bir sıcaklık hissettim. Yüreğim küt küt atmaya başladı. Öfkeden çatallanan bir sesle "Ben söylüyorum," dedim. "Ben söylüyorum köpek balığı. Ben söylüyorum zalimler zalimi. Her şeyi mahvettikten sonra bir de bize demokrasi masalları anlatmaya çalışma." Bu derece öfkeli olmasam, yanaklarım ve kulaklarım yanmasa, başkanın yüzünde okuduğum şaşkınlık herhalde güldürürdü beni. Komşular da bir sessizliğe gömülmüş, hayatlarında ilk kez öfkelendiğini, ses çıkardığını, kafa tuttuğunu gördüğü arkadaşlarına hayretle bakıyordu. Yüreğim bir isyan duygusuyla coşuyordu. Ölümün üstüne yürümeye hazırdım artık. Başım dönüyordu. Bana ne olmuştu böyle? Başkan "Sus," diyerek elini kaldırdı. "Derhal kes sesini, yoksa seni anandan doğduğuna pişman ederim." Artık onu iyi tanıyordum. Sinirlendiği zaman incelen sesinin tehdit edici tonunu biliyordum. Lara benim önüme geçti. "Daha ne yapabilirsin ki?" dedi. "Ne yapabilirsin ki?" Bu kez ben onun önüne geçtim ve aynı sözleri haykırarak tekrarlamaya başladım. Ama tam o anda başkanın Lara'ya ne kadar büyük kötülükler yapabileceği aklıma geldi. Korktum, hem de çok korktum. Şu anda Lara'nın susmasından, bu beladan kurtulmasından başka bir istediğim yoktu. Kendime ne olursa olsun aldırmazdım ama Lara'ya dokunmaları beni çıldırtabilirdi. Biraz önceki cesaretimden eser kalmadı. Korkudan yüreğim üşüdü. Başkan adamlarına dönüp emir verdi. şu iki haini devlet başkanına hakaretten ve isyan çıkartmaktan gözaltına alın. Bizimle geliyorlar. Kara gözlüklü adamlar yaklaştı. Önce Lara'nın koluna girdiler, sonra da beni sıkı sıkı tuttular. Çaresizlik içinde komşularımıza göz gezdirdim. Yazarın öldürüldüğü söylentileri yayıldıktan sonra bizi böyle götürmelerine izin verecekler miydi? Bunca yıllık dostlarımız bizi bırakacaklar mıydı? Belki de biraz itiraz etseler kurtarabilirlerdi bizi ama ne yazık ki hiçbiriyle göz göze gelemedim. Hepsi başını başka yöne çevirdi. Ancak o sırada bir şey oldu. Ömrümün belki de en acı ve aynı zamanda en cesur eylemi gerçekleşti gözlerimin önünde. Bakkalın kamburoğlu ilk kez duyduğumuz sesiyle martıları bile dehşete düşürecek bir çığlık atarak başkana doğru olağanca hızıyla koştu, ona vurdu ve çarpmanın etkisiyle ikisi birlikte yardan aşağı uçtu. İki gövdenin de boşlukta çırpınarak düştüğünü, sonra kayalara çarpıp parçalandığını gördük. Kanımız donmuştu. Gördüklerimize inanamadan yardan aşağı bakıyorduk. Bakkalın konuşamayan oğlu, aynen intihar bombacısı martılar gibi saldırmış ama onlardan çok daha büyük bir sonuç almıştı. Daha iki gün önce bu yarın başında martı yavrularını nasıl uçurduğumuzu hatırlayınca gözlerimden yaş fışkırdı. Acemi yavruların kayadan kayaya sekerek uçmayı öğrenmeleri gözümün önüne geldi. O kimsenin dikkat etmediği, insandan bile sayılmayan, varlığı fark edilmeyen sakat çocuğun sesini ilk kez duyuyorduk. Ama bu çığlığı duyanların bir daha unutabileceklerini sanmam. Öfke ve isyan yüklü bir çığlıktı bu. Dünyanın bütün haksızlıklarına, bütün zulümlerine karşı atılmış müthiş bir çığlık. O anda bakkalın ve karısının yeri göğü inleten ve yürekleri paralayan feryatları yükseldi. Başkanın adamları panik içinde ve korkuyla apar topar uzaklaştılar oradan. Motora binip süratle adadan ayrıldılar. Bizler yaralı, kırgın, acılı ve öfkeli bir küçük kalabalık olarak kaldık adada. Ta ki ertesi gün ordu birlikleri gelip hepimizi toplayana ve başkentteki ünlü hapishaneye nakledene dek. Denizde bir kale gibi duran askeri geminin hücum botları bizi kafilelerle iskeleden alıp götürdü. Haki renkte, hışır hışır üniforma giymiş, suratları baltayla yontulsa ancak bu şekli alabilecek sert bakışlı askerler güvertede hepimizi birbirine zincirledi. Başkanın kayalardan toplanan parçaları bir tabut içinde törenle gemiye getirildi. Subaylar ve onların emrindeki diğer askerler bize öylesine ölümcül bir nefretle bakıyordu ki onlarla göz göze gelmemek için bütün gücümüzü harcıyorduk. Kadın ve erkekleri ayrı ayrı yerlere koydukları için Lara'yı göremiyordum. Sağ elim bir numaranın eline kelepçelenmişti. Onunla konuşmuyorduk ama aşağıya çökmüş omuzları ve dayak yemiş köpek gibi bakan gözleri büyük bir pişmanlığı ele veriyordu. Zamanında hiçbir uyarıya kulak vermeyip başkanla kol kola girmiş olan komşular da bizim gibi birbirine zincirlenmişti. Oysa adayla ilgili ne rüyalar görmüşlerdi. Zenginlik gelecekti, refah gelecekti, özgürlük gelecekti adamıza. Sonunda herkes kaybetmişti. Başkan da, ona uyanlar da, uymayıp karşı çıkanlar da. Kazanan yoktu. Belki Lara'nın söylediği gibi bundan sonra rahat bırakılacak olan martılar dışında. Biz boyun eğdiğimiz ve adım adım içine sürüklendiğimiz zulmün ne kadar kötüleşebileceğini tahmin edemediğimiz için yenilmiştik. Daha o ağaçlar kesildiği, bakkalın masum oğlu dövüldüğü zaman ses çıkarmalı, baş kaldırmalıydık. Bunu yapmamıştık. Başkanın attığı her adımı büyük bir saflıkla kabul etmiştik. Martılar ise karşı koydukları ve uzlaşmadıkları için kazanmıştı. Bu durumda boyun eğen insan soyunun mu yoksa baş kaldıran martıların mı daha akıllı olduğu sorusu sorulmalı, değil mi? Şimdi buradayız işte. İşlediğimiz günahın kefaretini ödüyoruz. Bir adam tarafından kandırılmaya izin vermiş, onun peşine körü körüne takılmış olmamızın kefaretini. Baş kaldıran insan tanımını unutma. Bencillik, öngörüsüzlük, vurdum duymazlık, diktatöre boyun eğme, küçük hırslarımıza kapılma günahlarının kefaretini. Gündelik yaşamımız içinde küçük boyun eğişlerimizden oluşan küçük günahların hikayesi bu. Bize durmadan sorular soruyor, bu eylemi kimin planladığını ortaya çıkarmak istiyorlar. Bu satırları sızlayan ellerimle nemli, loş hücremde yazıyorum. Lara'dan haber alamıyorum. Başına neler geldiğini bilemiyorum. Yazarın da bu hapishanede olup olmadığını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama hiçbir şey. Sadece ortalıkta tuhaf bir söylentinin dolaştığını biliyorum. Yemekhanede, çamaşırhanede ya da sorguya götürülürken insanların birbirine fısıldadığına göre yazar hala kaçakmış. Adaya dönmek üzere yola çıkarken görenler varmış. Bugünlerde yine adada yaşamaya başlayacakmış. Yeniden ağaçlar ekecekmiş adaya, evler yapacakmış. Eski arkadaşlarından ona yardıma gidenler olacakmış. Ada yeniden canlanacakmış. Bizler tekrar adada yaşamaya başlayacakmışız. Yeryüzü cennetimizi tekrar kuracakmışız. Gemiden inerken bizi ayırdıklarında Lara'nın fırlattığı son yaralı bakışı düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü düşünürsem çıldırabilirim, aklımı oynatıp kafamı hücre duvarlarına vurarak parçalayabilirim. Bu yüzden düşüncelerimi engelledim, adeta uyuşturdum kendimi. Başkanın cenazesinin büyük bir devlet töreniyle kaldırıldığını anlattılar bize. Televizyonların canlı yayınladığı törende başkanın parçalanmış cesedini koydukları bayrağa sarılı abanoz tabutu bir top arabasına yüklemişler. Törende başkanın kahramanlıklarını, bu ülke için göz aldığı fedakarlıkları anlatmış, ülkemize her türlü zararı vermek için yemin etmiş teröristleri ve bu arada bakkalın baş terörist olan oğlunu lanetlemişler. Sonra başkan, ailesinin ve ulusun yaşlı gözleri arasında kahramanlar mezarlığına defnedilmiş. İşte anılar burada bitti. Geceler ve gündüzler boyu, sevgilim neredesin, neredesin sorularıyla delinen beynimi oyalayacak başka bir iş kalmadı. Sevgili dostum, bir gün Voltaire'in kitabında İstanbul'daki bahçıvanın huzur arayan Candide verdiği bahçeni yetiştir öğüdünü örnek göstererek hikayeni anlat demiştin bana, hatırlıyor musun? Sadece hikayeni anlat. Ben de öyle yaptım. Son adayı yitirişimizin hikayesini anlattım. Kitabın sonu. 17 Ocak 2013, sayfa 223.